Kitabın adı Köylüler. Yazarı Talip Apaydın. 13. ayrım. İkindi sonuna kadar durmadan çalıştılar. İkisi de kan ter içindeydi. Küçülmüşlerdi sanki. "Öf, ne bu be?" diyerek geldi Mahmut. "Dinlenelim Hacer, bırak." Ağacın gölgesine oturup uzun uzun soluklandılar. Su içtiler. Konuşacak halleri yoktu. Mahmut uzandı yere. Terli göğsü inip inip çıkıyordu. "Biliyor musun?" dedi zorlukla. "Kemal Paşa yeni okullar açacak. Murat'ı yollayıp okutacağım. O böyle çalışmasın. Gölgede, masa başında otursun." Hacer karşılık vermedi. O böyle şeyleri düşünemezdi daha. Uzaktı. Alnına ne yazılmıştı kim bilir. Özlemişti yavrusunu. Bir akşam olsa, evi varsalar, kucaklayıp sıksa göğsüne. Ana, ana diyen dillerini duysa. Gülümsedi kendi kendine. Ne yapıyor acaba şimdi? Ninesiyle söyleşip duruyordur. Ağaca mağaca çıkıp düşmese bari. Ninesinin gözünden ırıp uzaklara gitmese. Yılan mılan sokuverir öyle ya. "Yavrum benim," diye söylendi. Yüzü ışıdı kendi kendine. "Bu Murat var ya," dedi Mahmut. "Çok akıllı çocuk. Allah önünü açıverse okur da Kemal Paşa gibi büyük adam olur. Hiç kuşkum yok. Geçen gün ne dedi biliyor musun? Baba, sen savaşa girmişsin, düşmanları kovmuşsun. Ben büyüyünce ne yapacağım peki?" "Sen de okuyacaksın," dedim. "Okuyunca ne olacağım?" "Büyük adam olacaksın." "Peki," dedi. "Ben de büyük adam olayım." "Vallahi böyle," dedi. "Öyle hoşuma gitti ki." Hacer güldü mutlulukla. "Oğlum benim," diye söylendi. "Çok akıllı, çok." "Öyle şeyler söylüyor ki yahu. O yaşta öyle konuşamaz çocuk. Geçen gün bizim Haceli'ye demiş ki, 'Ne düşünüyorsun Haceli emmi? Dünya yıkıldı da altında mı kaldın?' Bir bozulmuş Haceli, 'Ulen ne diyeceğimi bilemedim,' diyor. 'Sen mi öğrettin yoksa?' diye bana soruyor. 'Yok yahu,' dedim. 'Her zaman öyle konuşur o.' 'Allah Allah,' diyor. 'Bu gidişle erken harp olur bu çocuk,' diyor. 'Allah sonunu iyi getirirsin. İnşallah.' 'Amin,' diyerek kalktı Mahmut. 'Hadi bir fayrap daha yapalım. Yarıladık koduk. Yarın da erkenden gelir bitiririz bu tarlayı. Sonra ben arpaları çekeyim de anamla Murat döven sürmeye başlasınlar.' Hacer dizlerine dayanarak doğruldu. "Murat da mı döven sürecek? Düşüverir." "Kendi başına değil canım, ninesiyle birlikte. İkisi bir adam sayılır zaten." Tırpanı sallamaya başladı. Her sallayışta "hıh, hıh, hıh" diye sesler çıkarıyordu. Hacer de habire topluyordu sapları. İnce uzun yığınlar yapıyordu geride. Gün dağlara inerken bıraktılar. "Tırpanı köye götüreyim de iyi bir bileyeyim bari." Gene köreldi hınzır. Hacer azık torbasını aldı. Mahmut da tırpanı omuzladı. Köyün yolunu tuttular. Murat ta çeşmenin yanında karşıladı anasını babasını. "Ninem dedi ki güğümü götür çeşmenin başında bekle. Gelirken anan doldurup getirsin," dedi. "İşte bizim güğüm." "Tamam, anladık. Sen ne yaptın bakayım bugün? Anlat hele." Mahmut eğilip boynuna yaklaştırdı. "Üf, neler yaptık. Avarları suladık, domat biber topladık. Ben ağaçlara çıktım." "Ağaçlara mı çıktın? Ben sana çıkma demedim mi?" "Çıkmadım da şey, çıktım ama düşmedim." "Ya düşseydin?" "Düşer miyim baba? Şöyle sıkı sıkı sarıldım." "İyi ama anana söyleme, kızar şimdi." "O her şeye kızar. Kızsın varsın." "Olur mu ulen? Ananı üzme dedim ben sana." "Sonracıma baba öküzleri suladım." "Ninem bağladı, önlerine ot verdik." "İyi, aferin. Ben gayri her işi yapıyorum değil mi baba?" "Yapıyorsun. Biraz büyüyünce tırpanına ekin de biçeceksin değil mi?" "Biçeceğim." "Ha, biçmeyeceğim. Ben büyük adam olacağım." "Büyük adam ekin biçer mi baba?" "Biçer ya. Asıl ekini onlar biçer." "O zaman ben de biçeceğim." Tatlı tatlı konuşuyordu. Mahmut da gülüyordu karşısında. Hacer çeşmeden güğümü doldurup getirdi, sırtına almıştı. Mahmut da torbayla tırpanı omuzladı. Öbür eliyle Murat'ın elinden tuttu, köyün içine doğru yürüdüler. Ayşe kadın kapıda karşıladı. "Hı, geldiniz mi yavrular? Hadi gelin, aşınız hazır. Biber kızarttım size, bulgur aşı pişirdim, ayran çalkadım. Hadi kurun sofranızı da oturun." Önce bir soğuk su, dedi Mahmut. Yandım bugün. Yemekten önce su içme ölen, yemek yiyemezsin. Yerim ana, çok acıktım. Oturdu kapının önüne, çarıkları çıkarmaya başladı. Ter içindeydi ayakları. Tıslıyordu eğilirken. Murat'ın ibrikle döktüğü suyla yıkandı, serinledi. Oh, dedi, yaşa oğlum, can verdin. Sonra kapının önüne serdikleri sofraya oturdular. Öküzler ileride bağlıydı. Önlerinde yeşil ota eğilmişlerdi. Birisi yatmış, gevişleniyordu. Mahmut hem yemeğini kaşıklıyor hem onlara bakıyordu. Gökte erken çıkmış, kalaylı sini gibi bir ay vardı. 20. Harmanlar gene uzun sürdü. Köylüler bu yıl olabildiğince fazla ekmişlerdi. Sap ekenler, döyen sürenler, tına savuranlar. Sessiz bir çalışma gece gündüz uzayıp gitti. Hep birbirine benziyordu günler. Yolların tozun toprağına, harman yerlerinin samanına alışılmıştı. Herkes günlük işin güncün çemberi içinde yuvarlanıp gidiyordu. Nazife düğenin üstünde oturuyor, gönülsüz yürüyen öküzleri bazen sıkıştırıyor, bazen de bırakıyordu kendi hallerine. Mahmutgil'in harmanı epey uzaktaydı. Arada birkaç komşunun harmanı vardı. Yüzü o tarafa gelince kendiliğinden bakıyordu. Mahmut ya harman aktarıyor ya da Kaan'ın gölgesine oturmuş sigara içiyordu. O da buraya mı bakıyordu, kim bilir. Pek belli değildi. Düğeni daha çok anasıyla Hacer sürüyordu. Sap çekerken iki dönüm yardım etmişti. O günden beri hep uzaktılar. Ne olduğu belli olmayan bir soğukluk girmişti araya. Tarlada Kaan'ıya sap yüklerken ya da harmanda boşaltırken gene aynı şey olmuştu. Yüzü bir değişikti Mahmut'un. Eskisi gibi konuşmuyordu. Şöyle bir kaçamak bakıyordu, o kadar. İçinden ne düşünüyordu kim bilir. Nazife müthiş meraklanıyordu. Düğen altında sıyır sıyır yürürken gözü gene Mahmutgil'in harmana gitti. Mahmut arkası dönük gerine gerine harman aktarıyordu. Omuzlarının, pazularının erkek biçimi öylece belli oluyordu. Nazife'nin içinden ılık bir şeyler geçti. Gerindi kendiliğinden. Hazla titredi. 3 yıldır nasıl özlemişti bir erkek bedenini. Kendisine sürtünen, güçlü kollarıyla saran bir erkek. Düşünüyor ve düğenin üstüne uzanıverecekmiş gibi gevşiyordu. Çevrede kendisini izleyen kimse yoktu. Onun için rahatça yaşıyordu bu düşleri. Kendi kendine düşünüp hazlanıyordu. Akşam serinliğine yakın ilerideki düzlükte 2 eşek belirdi. Birbirlerini kovalıyorlardı. Erkeği arkada arsızca ve isterik anırıyor, dişisi de önünde tekmeler atarak sözüm ona karşılık veriyordu. Erkek olanı vazgeçmedi, dişiyi kovalayarak Nazife'nin harmanının yanına kadar sürdü. Sonunda dişinin üstüne atladı. İkisi de haz içinde kalarak işlerini gördüler. Nazife kendini sıkarak izledi ve çok etkilendi. Erkeğin çeşitli sesler çıkararak gidip gelmesi Nazife'yi allak bullak etti. Daha önce de kaç kez görmüştü eşeklerin çiftleşmesini ama hiç böyle olmamıştı. Derin bir istek duydu içinde. Karşı gelinmez sarsıntılar, çözülmeler birbirini izledi. Tatlı tatlı titreşimlerle ürperdi. Mahmut'a baktı tekrar. O hiç farkında değildi. Kaan'ın gölgesine oturmuş, tekere yaslanmış gene sigara içiyordu. Sakalı uzamıştı yüzünde, uzaktan kapkara görünüyordu. "Ülen Mahmut," diye söylendi. "Ne zaman he diyeceksin? Biz yanıp duruyoruz burada. Allah yazdı işte, daha ne yazacak?" "Selim," diye bağırdı oğluna. Selim eğilmiş hala eşeklere bakıyordu. Yüzünde merak ve şaşkınlık vardı. "He," diyerek geldi. "Gel oğlum, sür döyeni. Ben eve gidip akşama ekmek pişireyim. Sonra gelir çözerim, olur mu? Sen çözme." "Olur. Ana, o eşekler..." "He," diyerek sözünü kesti. "Kavga ettiler." Selim şaşkın baktı. Anası yürüdü köye doğru. Mahsus'ta Mahmutgil'in harmanının yanından geçti. Başını çevirmeden yan yan baktı. Mahmut da onu izliyordu. Göz göze geldiler. "Sürüldü mü harmanınız? Gelip aktarıvereyim mi?" "Akşam gel," dedi Nazife usulca. Kimseye duyurmak istemediği belli oluyordu. Yürüdü geçti. Mahmut arkasından baktı. Bir kuşku yayıldı yüzüne. Ne demek istemişti acaba? Büyüttü, değiştirdi, bambaşka kılığa soktu. Dudaklarını büzüp baktı, oturdu kaldı oracıkta. Harmanlardaki sessiz kımıltı akşam sonuna değin sürdü gitti. Bazıları işi bıraktı, bazıları da harman savurmak için kaldılar. Ama rüzgar yoktu. Sakindi gece. Vurup kafayı yattılar. Mahmut kendisiyle boğuşuyordu. Kanun'un tekerine yaslanmış, Nazife'nin harmanına bakıyordu. Şimdi karanlıkta iyi görünmüyordu ama orada olduğunu biliyordu. Gitsem mi, gitmesem mi? Günah olur mu, olmaz mı? Allah yazdı mı, yazmadı mı? Yazmadı elbet. Nikahsız olmaz bu iş. Ama önlenemez bir istek uygun yanıt buluyordu hepsine. Harman kalksın, nikah kıyacağım. Allah yazdı bu işi. Kendisi çağırdı. İkimiz de istiyoruz. Erkeksek bize gitmek düşer. Hacer yüklü. Fazla üstüne varmak olmuyor. Kollarını kaldırıp gerindi. Uf diyerek nefesini bıraktı. İçi coşkuluydu. Ilık yaz gecesi çıldırtıyordu insanı. Arkadan dolanarak Nazife'nin harmanına vardı. Sağa sola baktı. Kanun'un yanında oğluyla birlikte yatıyorlardı. Nazife diye fısıldayacaktı. Kendiliğinden doğruldu kadın. Biliyordu demek. Gündüzki ateş daha da koyulaşmıştı. Kırnaşıyordu içi. Çocuğun üstünü örttü usulca. Gel diye fısıldadı. Sap harmanının arkasına dolandılar. İkisinin de kalbi dışarı çıkacakmış gibi vuruyordu. El ele tutuşup oturdular oraya. Bir söz bulup konuşamıyorlardı. İkisi de ağızlarını açmış soluklanıyordu. Harmandan sonra nikah yaptıracağım dedi Mahmut zorlukla. Olur dedi Nazife. Birbirlerine sarılıp devrildiler. Arkalarındaki sap yığını hışırdadı. Bu tarafa gel dedi Nazife. Ben yandım bittim yeter gayrı. Ben de öyle Nazife. Memelerine soktu elini. Öbür eliyle şalvarının uçkurunu aradı. Ben çözerim dur. Mahmut zor bekledi. Abandı üstüne. Nazife yılların birikimiyle dipdiriydi. Kadınlığının en olgun çağında cömertçe veriyordu kendini. Uh, uh diye mırıldanıyordu. Devirip Mahmut'un üstüne çıktı. Tüm bedenini ateş olmuş kasıklarına toplamıştı. İçinde karma karışık hazlar birbirini izleyerek akıyordu. Ağzını açmış derin derin soluk alıp veriyordu. Epey uzun sürdü, inledi. Mahmut davrandı sonra. Müthiş heyecanlıydı. Çoktandır böyle olmadığını duyumsuyordu. İşte bu, böyle olur bu diye söyleniyordu içinden. Tüm organları tatlı bir hazla titreşiyordu. Uf diyerek bıraktı kendini Nazife'nin üstüne. Bir süre kaldı öyle. Işıltılı gözlerle bakıştılar. Doygun bir mutluluktu ikisinin de duyduğu. Nikah edeceksin değil mi diye sordu Nazife. Edeceğim, Allah yazmış belli işte yanıtladı. Sonra kalktı usulca. Nazife'nin şalvarına silindi. Çeşmeye gideyim dedi. Hadi kal sağlıcakla. Git güle güle. Kalkıp giyindi. Çevreye baktı şöyle. Hala ağzından soluklanıyordu. Tatlı bir düş görmüş gibiydi. Karanlıkta kayboldu. Nazife baktı arkasından. Aslan Mahmut diye söylendi. Aslan gibi maşallah. Kurban olayım ben. Kanının altından su güğümünü aldı, sap harmanın arkasına dolandı, yangın yeri gibiydi bedeni. 21. Kökezli Hacı Nuri yanında iki oğluyla harmanları dolaştı. İri kıyım sap harmanlarını usul usul dövüp eriten 8-10 çift öküzün mandanın çektiği döğenlere uzaktan baktı, ne düşündüğü pek belli değildi. İyi iyi dedi. Bir şey olmadan kaldırversek şu ekini. İyi. Kaldırırız baba. Allah'ın izniyle hiçbir şeycik olmaz. Korkma. Bizim düşmanımız çok oğlum. Belli olmaz. Gece gelip kıyıdan bir kibrit çakıverirler. Bitti işte. Ama uyanık olun. İyi bekleyin. Bekliyoruz merak etme. Kimse gelemez. Biz neciyiz burada dedi küçük oğlu. Sıkı mı gelsinler? Gece gündüz silah elimizde. Kim gelecekmiş? Hacı Nuri ona baktı dalgınca, karşılık vermedi. Sen işi büyütüyorsun baba dedi Şahin. Vallahi yapamazlar, geçti gayrı. Devlet şimdi daha güçlü, hemen bulur çıkarırlar. Hacı Nuri bir kuşkulu, biz yapsak da çıkarırlar da, bize yapılınca bilemem. Niye, farkınız ne? Biz de bu devletin adamıyız baba, herkesten çok vergi veriyoruz. Askerliği karıştırmadı. Hacı Nuri'nin büyük oğlu çağı geçtiği halde askere gitmemiş, savaşa katılmamıştı. Şimdi de gidip beni askere alın demeye korkuyordu. Belki şimdiye kadar neredeydin diye soracaklardı. Hacı Nuri durumunun iyice açıklığa kavuşmasını bekliyordu. Soruşturup ne gerekiyorsa onu yapacak, bir yolunu bulacaktı. Şimdi gelsin askerliğini yapsın deseler ona çoktan razıydı ama altından başka işler çıkar diye çekiniyordu. Huzursuzdu bu konuda. Molla Mahmut, Haceli ya da başkaları ihbar ederler diye ödü kopuyordu. Şube reisine, kaymakama gidip durumu açıklamayı, gerekirse rüşvet vermeyi düşündü ama cesaret edemedi. Kasabadaki ahbapları da, hele şimdi dur, karıştırma, dediler. Zamanını beklemeyi öğütlediler. Hacı Nuri elleri arkasında harmanlara uzun uzun baktı. Önümüzdeki yıl birkaç çift at koşalım, dedi. Öküzle mandayla olmuyor. Çok ağır gidiyor baksana. Bursa tarafında hep at koşarlarmış. Daha çabuk yürürmüş iş. Harmanda olur da çift sürerken olmaz baba, dedi Enver. Bizim toprağımız ancak manda sürer. Neden? İki çift güçlü at alırız. Ha şöyle. O zaman olur. Bu bizim yerli atlar yetmez. Elbet yetmez. Çift hayvanı başkadır. Hem alıştırmak gerekir. Binek atını çifte koşarsan olur mu? Adapazarlı Çerkez Mehmet Efendi anlattıydı ya, ben onu diyorum. Öyle atlar varmış ki, üç çift öküzün yaptığını yaparmış. Bize onlardan gerekiyor. Geri dönüp ağır ağır yürüdüler. Döyen süren yanaşmalar biraz rahatladı. Kimisi oturdu döyenin üstüne. Pulluk işini de anlattıydı. Hem daha derin sürermiş, hem de devrilmiş toprağı. Altını üstüne getirirmiş. Mahsul iki kat fazla olurmuş. O doğru, evet, dedi Şahin. Ona aklım yatıyor. Hele şu yıl geçsin de başımıza bir işler gelmezse pulluk da alacağım. Çiftçilik yapınca en iyisini yapmalı insan. Babadan kalma yollarla bu kadar oluyor işte. Hem bizimki hep buğday, arpa. Ekini biraz çeşitlendirmeli. Mısır, nohut, fasulye, ne bileyim mercimek. Bunları kendimize yetecek kadar ekiyoruz. Oysa bazen pazarda bunlar daha çok para ediyor. İki yanında iki oğlu gezinerek ırmak kıyısına kadar indiler. Kavakların gölgesinde oturdular. Her şeyin başı devletin tutumu. Dur bakalım ne olacak? Ne olacak baba, belli işte. Herkes işine gücüne bakacak. Eskiden nasılsa gene öyle. Yok, pek öyle değil. Bu adamlar bizim gibilere karşılar biraz. Hatta ben korkuyordum çiftliği elimden alıp dağıtacaklar diye ama pek o yola gitmeyecekler, öyle görünüyor. Yok baba, olur mu öyle şey? Kimin malını kime dağıtıyorlar? Bolşevik memleketi mi burası? Değil de o yola girerler mi diye kuşkuluydum. Bilmiyoruz yukarıda hangi rüzgarlar esiyor. İbrahim Bey neden bırakıp gitti toprağı tabanı? Elimden alacaklar diye. Yok, onun için değil baba. O tüccarlık işine girmiş. Tarlam toprağım nasıl olsa yerinde durur demiş. Demiş he. Toprak işinden kaygılı da ondan. Altın saklanır ama toprak saklanamaz. Başını çevirip uzun uzun baktı çiftliğe. Geniş tarlalar göz alabildiğine uzanıyordu ırmak kıyısında. Buğdaylar, arpalar biçilmişti. İleride yonca tarlası, sebzeler, bostan, yemyeşildi. Kara sakallı yüzünde gözleri mutlu bir ışıkla parladı. Toprak gibi yok, dedi. Toprak her bir şeyin anası. Çok şükür yonan dokunmadı. Bugüne kadar getirdik. Bakalım Kemal Paşa dokunacak mı? O da dokunmaz, dedi oğlu Şahin. Ne yapacak Kemal Paşa toprağı? Geçti başa oturdu işte, o kadar. Pek öyle değil. Bu benim fakir fukara askerlerim ne ediyor? Onlara dağıtın toprağı deyiverirse? Yok canım, diyemez. Bolşeviklik olur bu. Millet kabul etmez. He he, sen milleti ne sanıyorsun oğlum? Baştaki ne derse oraya gider bizim millet. Gitmez. Hiç korkma. Zaten ne olduysa oldu. Bundan sonra bir şey olacağı yok. Daha belli değil. Çok şeyler olacak diyorlar. Bize dokunmaz baba. Kemal Paşa asrileşeceğiz diyormuş. Biz de asrileşiriz. Ne demekmiş o? Pek bilmiyorum ama yenileşmek, Avrupalılar gibi olmak falan. Yani gavurlaşacağız öyle mi? Güldüler bu söze. Herhalde. Allah şaşırtmasın. Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı? Ne demek bu? Kitabımız ne olacak peki? Yo, onu yapamazlar. Asıl onu kabul etmez millet. Etmez he. Vergiler de kaldırılacakmış diyorlar. Kaldırsınlar, iyi olur. O bizim işimize gelir. Köylünün tümünden fazla vergi veriyorum ben. Keşke kaldırsalar. Emme deli mi bu adamlar yahu? Nasıl yürütecekler işleri? Kim bilir? Yok, o da olmaz. Yapamazlar. Köylüye yaranacaklar sözüm ona. Ne kolay. Vergisiz devlet yürüseydi, padişah efendimiz de almazdı. Kendilerini daha mı akıllı sanıyorlar? Neyse, bekleyelim bakalım neler olacak. Hadi ben gideyim. Yoruldum, uzanacağım biraz. Siz de bostanları falan dolaşın. Bakar olun mala davara. Gözünüzü dört açın. İyi çalıştırın adamları ha. Dünyanın parasını veriyoruz. Peki baba, sen merak etme, keyfine bak. Kara şemsiyesini açtı, yürüdü köye doğru. Bir iki kez döndü, harmana baktı. Yanaşmalar hayvanları sıkıştırdılar. Hacı Nuri merdivenleri çıkarken seslendi. Soğuk şerbet getirin bana kız, yandım. Karılar, gelinler koşuştular. Oh Allah diyerek girdi odasına. Gece karısı yardım etti, üstünü başını soyunup geceliğini giydi, uzandı sedire. Ayaklarını uzattı, 3-4 bardak soğuk şerbet içti. Minderin altındaki koca defteri çıkarıp eski yazıyla doldurulmuş rakamlara bakmaya başladı. Bazen yüzünü tavana dikip hesaplar yapıyordu, dudakları kıpır kıpır ediyordu kendiliğinden. Derken yün yastıklara yaslandı, defter elinde uyudu kaldı. 13. ayrımın sonu. Devamı 14. ayrımda. Sayfa 144.